Ayrım 47.
Orantılı temsil, mahiyeti icabı olarak partileri yalnız başlarına bırakan bir sistemdir. Bu sistem her partiye tam bir seçim bağımsızlığı verme eğilimi gösterir. Fakat tek bir partiye pek nadiren salt çoğunluk kazandırdığından gene de parlamento ittifaklarına yol açar. Seçim düzeyi ile hükümet düzeyi arasındaki bu çelişki, orantılı temsilin küçümsenemeyecek bir sakıncasıdır. Sistem partileri seçim düzeyinde birbirlerinden tamamen bağımsız kılar. Hükümet düzeyinde ise aralarında işbirliği yapmaya zorlar. Normal olarak bu, parlamento koalisyonlarının kurulmasını daha güçleştirir ve hükümet çoğunluklarının durumunu daha istikrarsızlaştırır. Bu noktayı aydınlatmak için Hollanda örneğine başvurabiliriz. Burada orantılı temsil zamanındaki hükümet çoğunlukları, iki turlu çoğunluk sistemi zamanındakinden çok daha zayıf ve kısa ömürlü olmuşa benzemektedir. Fakat partilerin orantılı temsil seçimlerindeki bağımsızlıklarına ilişkin bu rasyonel sonuçlar her zaman tecrübelerle doğrulanmamaktadır. Gerçekten orantılı temsil nadiren tam olarak uygulanmaktadır. Sistemin en çok rastlanan yozlaşması ise tamamen büyük partileri kayırıp küçüklerini cezalandırma yönündedir. Böylece ortak listeler çıkarmak için yapılan koalisyonlar ya da artıkların dağıtımı için girişilen anlaşmalar, aparantman, hayli verimli olabilmektedir. Belçika'da sosyalistlerle liberaller, ortak listeler çıkarmak amacıyla birçok koalisyon denemelerine girişmişlerdir. Fakat seçmenler bunu hoş karşılamamışlardır. 1912 ittifakı birçok liberal seçmeni Katolik Parti'ye döndürerek bu partiye 130 bin oy kazandırmıştır. Bununla birlikte 1946 seçimlerinde Limburg ve Lüksemburg illeriyle Hassel, Tongre, Arlon ve Neuchâteau ilçelerinde bir liberal sosyalist karteli kurulmuştur. 1949'da buna devam edilmemesi her iki partiye de sandalye kaybettirmiştir. Mamafi şunu da unutmamak gerekir ki, orantılı temsilin vücut verdiği bu ittifaklar gerçekte orantılı temsilde yapılan değişikliklerden doğmaktadır. Tam orantılı temsil ittifaklara meydan vermez. Öte yandan orantılı temsilin bu değiştirilmiş şekillerinde koalisyondan sağlanacak kazanç, çoğunluk sistemindekinden gene de çok daha azdır. Çoğunluk sisteminde bölünme seçim sonuçlarının tamamen tersine dönmesine yol açabilir. Değiştirilmiş orantılı temsilde ise kuvvet dengesinde fazla hissedilir bir değişiklik yapmaksızın sadece sandalye dağılımını hafifçe değiştirir. Eğer bir karma sistem mevcutsa durum şüphesiz farklıdır. Ancak burada artık orantılı temsilden söz edilemez. Batı Almanya bunun iyi örneklerini vermektedir. Burada seçim sistemi genellikle tek turlu çoğunluk sistemiyle orantılı temsil arasında bir uzlaşmadır. Çoğunluk usulüyle elde edilen sandalyeler kesinlikle kazanılmış olur. Bundan sonra da belli sayıda ek sandalye orantılı temsile göre dağıtılır. 1950 Länder seçimlerinde Hristiyan Demokratlarla liberaller çoğu zaman ittifak halindeydiler. Westfalia, Kuzey Renanya'nın 12 seçim çevresinde CDU aday göstermeyerek liberaller için kampanya yapmış, 17 seçim çevresinde de bunun tersi olmuştur. Bu koalisyon sayesinde Hristiyan Demokratlarla liberaller, oyların sadece %49'uyla sandalyelerin %53'ünden fazlasını kazanmışlardır. Schleswig-Holstein'da ittifakın sağladığı kazanç daha da önemli olmuştur. Burada aynı koalisyon Alman Partisi'nin de katılmasıyla oyların %36.4'üne karşılık sandalyelerin hemen hemen %45'ini elde etmiştir. 1919-1924 Fransız sistemi de aynı sonuca yönelmiştir. İlkin salt çoğunluk sağlayan her adayı seçilmiş ilan eden, sonra sandalyeleri kota sistemine göre her listeye dağıtan ve bütün artık sandalyeleri de en kuvvetli ortalaması olan listeye veren bu sistem, yarışı başta bitiren listeyi açıkça kayırıyordu. Dolayısıyla komşu partilerin birleşip ortak bir liste çıkarmaları kendi yararlarınaydı. Üstelik karma liste usulü böyle bir ortak listenin düzenlenmesini daha kolaylaştırıyordu. Bu mekanizmanın farkına varıp ulusal bloku kuran sağcı partiler 1919 seçimlerinde büyük bir başarı kazandılar ve 338 sandalye elde ettiler. Tam orantılı temsil mevcut olsaydı bu rakam 275 olacaktı. Dipnot, bakınız G. La Chapelle, Élection législative du 16 novembre 1919, Paris 1920. Birleşmemiş bulunan sol partileri ise ancak 197 sandalye kazandılar. Tam orantılı temsilde bu rakam 250 olacaktı. Bu karma orantılı temsilin ittifakları teşvik ettiği besbellidir. 1951 sistemi bunları daha da çok teşvik etmektedir. Bu sistemde bütün sandalyeler salt çoğunluğu sağlayan listeye veya ortak listeler grubuna verilmekte, orantılı temsil ancak yardımcı nitelik taşımaktadır. İttifaklar uygulaması ulusal karakterde olmamasına rağmen merkez partilerinin metropolde oyların %51.4'ü ile sandalyelerin %61'ini kazanmalarını mümkün kılmıştır. Tek başlarına mücadele eden RPF ile komünistler ise oyların %48.2'si ile sandalyelerin ancak %39'unu elde etmişlerdir. Seçim, parlamento ve hükümet ittifakları. İttifakların sınıflandırılması güç bir iştir. Burada kendimizi kararsız ve kaygan bir zemin üzerinde buluyoruz. Her şeyden önce zaman zaman görülen kısa ömürlü koalisyonlarla daha sürekli mahiyetteki gerçek ittifakları birbirinden ayırmamız gerekir. Böyle bir tasnif prensip bakımından doğru olmakla beraber her zaman kolayca uygulanamaz. Propagandalar ve ümitlerle çevrelenen birçok ittifaklar koalisyonlar kadar çabuk bozulduğu gibi birçok koalisyonlar da durmadan biçim değiştirerek gerçek ittifaklar haline gelebilir. Örneğin Fransa'da sol partiler sadece 3 kere resmi ittifaklar yapmışlardır. 1902'deki Sol Blok, 1924'teki Kartel ve 1936'daki Halk Cephesi. Uygulamada ise cumhuriyetçi disiplin, her 4 yılda bir meydana gelen spontane bir koalisyon şeklinde hemen bütün seçimlerde kendisini göstermiştir. Dolayısıyla biz koalisyon ve ittifak deyimlerini bir arada kullanacağız. Ancak bunlardan ilkinin daha çok geçici anlaşmaları, ikincisinin ise sürekli birlikleri ifade ettiğini unutmamak gerekir. İttifakların asıl önemli tasnifleri başka kriterlere dayanmaktadır. Dikey planda seçim ittifaklarını, parlamento ittifaklarını ve hükümet ittifaklarını karşılaştırabiliriz. Bunlardan birincisi aday, ikincisi milletvekili, üçüncüsü de bakan düzeyinde yer alır. Bu üç çeşit ittifak bir arada bulunabileceği gibi ayrı ayrı da olabilir. Seçim ittifakları kendi içlerinde de seçim usulüne ve birliğin derecesine göre çok çeşitli biçimler gösterir. Birinci turda veya tek turda ortak adaylar yahut ortak listeler gösterilmesi, ikinci turda karşılıklı feragatler, bazı orantılı temsil sistemlerinde artıkların dağıtımı için yapılan anlaşmalar ve benzeri. İttifaklar açık veya zımni, yöresel veya ulusal nitelikte de olabilir. Serbest ikinci turlu Fransız sisteminde bir adayın seçmenlerinden resmen oylarını komşu bir adaya vermelerini istemeksizin sadece çekilmekle yetinmesi çoğu zaman zımni bir ittifakın sonucudur. Böylece partilerden her biri hem komşusunun etkisinde kalmaktan kaçınır hem de birleşmenin avantajlarından yararlanır. Oysa açık bir ittifak daha etkin fakat daha tedirgin edici olurdu. Gerçekten iki turlu seçim sistemlerinde zımni ittifakları oldukça sık rastlanır. Tek turlu sistemlerde de eğer parti sayısı çoksa bu çeşit ittifaklarla karşılaşılır. Partilerden ikisi birbirlerine karşı aday göstermekten kaçınırlar. Orantılı temsilde ise bunlara imkan yoktur. Öte yandan benzer sebeplerle yöresel seçim ittifakları, ulusal ittifaklardan daha sık vuku bulur gibi görünmektedir. Partiler, koalisyonlar konusunda resmen bölge yönetim kurullarını yetkili kılmak suretiyle ulusal bir ittifaka girmeleri durumundakinden daha bağımsız bir görünüm alırlar. Böylece sistem merkez partilerinin çok karlı bir tahtıravalli oyunu oynamalarına, bazı seçim çevrelerinde sağın, diğer bazılarında ise solun desteğinden yararlanmalarına imkan verir. Üçüncü Cumhuriyet sırasında Radikal Parti bu ikili oynama sanatını bol bol uygulamıştır. Çoğu zaman ulusal ve yöresel ittifaklar birbirleriyle çelişme halinde olur. Fransa'da sol bloka, kartele ve halk cephesine rağmen bazı radikal adaylar daima sağın desteğiyle seçilmişlerdir. Şüphesiz burada partilerin merkeziyet derecesi büyük rol oynar. Ancak bazen seçmenlerin de söyleyeceği söz vardır. Zorunlu ittifaklarla seçimlik ittifaklar arasında bir ayrım yapabiliriz. Zorunlu ittifaka rağmen kendi kanaatlerinin tamamen karşısındaki bir adaya oyunu vermedikçe ittifakı veto edemez. Örneğin sosyalistlerle MRP'nin artıkların dağıtımı veya bir çoğunluk primi elde edilmesi amacıyla aralarında anlaşarak bir müttefik liste düzenlediklerini aparantman varsayalım. Bu anlaşmayı kabul etmeyen sosyalist seçmen, kendi partisi aleyhine ve baş düşmanları olan komünistler ya da muhafazakarlar lehine oy kullanmaya mecburdur. Müttefiklerin tek bir liste ya da tek bir aday çıkarmaları halinde de durum aynıdır. Örneğin Alman Länder seçimlerinde CDU ve FDP. Buna karşılık ikinci turda feragatı içeren anlaşmalar seçmene daha büyük bir özgürlük bırakır. İki Dünya Savaşı arasında Fransa'da Radikal Parti'nin durumunu ele alalım. Radikal aday, cumhuriyetçi disipline uyarak çekilecek ve seçmenlerini daha çok oy almış bulunan sosyalist adaya oy vermeye davet edecektir. Fakat seçmenlerin birçoğu bu tavsiyeyi izlemeyerek ya seçime katılmayacak ya da merkez adayına bile oy verebilecektir. Radikal seçmen bu şekilde hareket etmekle kendi partisine bir zarar vermiş değildir. Çünkü partisi her halükarda oyun dışı olmuştur. Tam tersine radikal seçmenler birinci turda partilerinin kazanmasını sağlayabilmek için ellerinden geleni yapmışlardır. Seçmenlerin bu çeşit bağımsızlık gösterilerine hayli sık rastlanmaktadır. 1928 seçimlerinde radikaller birçok yerlerde sosyalistler lehine feragatte bulunmuşlarsa da 400 bin radikal oy partiler arasındaki anlaşmaya rağmen ikinci turda ılımlılara intikal etmiştir. Bazen de tersine partiler anlaşamadıkları halde seçmenler koalisyonu gerçekleştirebilir. 1936 yılına kadar Fransız Komünist Partisi sınıf savaşı taktiğini hiç şaşmadan uygulamış ve ikinci turda adaylarını muhafaza etmiştir. Fakat birçok komünist seçmen partilerinin talimatına rağmen sosyalistlere oy vermiş ya da seçime katılmamak suretiyle dolaylı yoldan sosyalist adaylara yardımcı olmuştur. 1928'de komünistlerin ikinci tura katıldığı 256 seçim çevresinde birinci turda bu partiye oy vermiş olan 425.751 seçmenden ancak 231.794'ü yani %59'u partilerine sadık kalmıştır. 1932'de kopma daha da büyük ölçüde olmuştur. İkinci turun yapıldığı 284 seçim çevresinde 338.000 seçmenden ancak 185.000'i yani %54'ü ikinci turda kendi partilerine oy vermiştir. Parlamento düzeyinde partiler ya hükümet lehinde ya da ona karşı birleşebilirler. Bu alanda tesadüfi ve istisnai mahiyetteki koalisyonlardan tutun, ortak kurumlara sahip örgütlenmiş birliklere kadar ittifakların bütün çeşit ve derecelerine rastlanır. 1902'de kurulan ve 1924'te tekrar canlandırılan sol delegasyon bu ikincisinin en ünlü örneğidir. Çok partili parlamentoların hayatına ittifaklar hakimdir. Hükümetlerin hayatı da böyledir. Bunlar da ittifaksız kurulamaz. Çeşitli partilerden gelen bakanları iktidarda birleştiren bütün hükümet ittifakları şüphesiz bir parlamento ittifakıyla tamamlanır. Ama bunun tersi doğru değildir. Parlamentoda muhalefet ittifaklarına ve destekleme ittifaklarına da rastlanır. İkinci durumda bir azınlık partisi kendi milletvekillerinin ve iktidarı paylaşmayı kabul etmeksizin kendisine oy veren komşu gruplara mensup milletvekillerinin desteğiyle hükümet edebilir. Bu gruplar hükümet faaliyetine daha az bulaşmış olduklarından kamu gözünde daha az sorumlu görünürler. Böylece saf ve yarar gözetmez bir görünümle çok daha demagojik bir tutumu bir araya getirebilirler. Bazen de tutucu tedbirlerin kabulünde sağa, ilerici reformların kabulünde sola dayanmak suretiyle alternatif destekten yararlanılabilir. Sırf oya katılmamak da bir destek teşkil edebilir. Üçüncü Cumhuriyet'te Fransız Sosyalist Partisi solcu hükümetlere karşı çoğu zaman bu taktiği uygulamıştır. Parlamento oyunun özü, iktidarın avantajlarıyla muhalefetin özgürlüğünü birleştirmeye çalışmaktan ibarettir. Buna hem partilerin iç yapısı hem de ittifakların mekanizması yardımcı olabilir. Fransa'da 1934 Şubat'ından 1936 Ocağı'na kadar Radikal Parti, aynı anda hem oylarıyla desteklediği sağcı ulusal birlik hükümetinde, bu hükümet radikallerden muhafazakarlara kadar olan partileri içine alıyordu. Hem de solcu bir muhalefet organı olan ve radikallerden komünistlere kadar uzanan sol delegasyonda, 1935 Temmuz'undan sonra da Halk Cephesi Komitesi'nde temsil ediliyordu. Burada yarasa taktiği diye adlandırabileceğimiz yöntemin en ileri şekli görülmektedir. Ben kuşum, bak kanatlarıma. Ben fareyim, yaşasın fareler. Seçim ittifaklarıyla parlamento ve hükümet ittifakları arasındaki ilişkiler çok karmaşıktır. Yukarıda gördüğümüz gibi parlamento ve hükümet ittifakları seçim ittifakları olmaksızın da mevcut olabilir. Liste anlaşmalarına yer vermeyen orantılı temsil sisteminde partiler seçmenlerinin karşısında tek başlarına çıkarlar, fakat bir salt çoğunluk olmadığı takdirde hükümet kurmak ya da hükümeti desteklemek üzere birleşmek zorunda kalırlar. Muhakkak ki seçim düzeyinde bir dayanışmanın olmayışı, parlamento ve hükümetteki dayanışmayı da zayıflatır. Her parti, halkın hoşuna gitmeyen işlemlerin sorumluluğunu müttefikine atmaya, hoşa gider işlemlerinkini ise kendisine saklamaya çalışır. Fakat seçim sisteminin seçim ittifaklarını gerekli kıldığı hallerde de bu ittifaklar her zaman hükümet ittifakları ile birlikte bulunmaz. Milletvekilliği kazanmak amacıyla birleşmek, iktidarı kullanmak üzere birleşmekten daha kolaydır. Birinci tipte bir ittifak sadece bir hasma karşı yapılan olumsuz bir anlaşmayı gerektirir. İkincisi ise bir program üzerinde olumlu nitelikte bir anlaşmaya, dolayısıyla daha derin bir benzerliğe gerek gösterir. Bazı durumlarda seçim ittifakları birbirleriyle çelişik mahiyet taşıdıklarından parlamento düzeyine aktarılamazlar. Çünkü müttefikler her seçim çevresinde aynı değildir. Merkezi durumundan yararlanarak bazen sağın bazen solun feragatlerinden kazanç sağlayan Fransız Radikal Partisi örneğine daha önce değinmiştik. 1907 Avusturya seçimlerinde de liberaller sosyalistlere karşı mücadele etmek üzere genellikle Sosyal Hristiyan Partisi ile ittifak yapmışlardı. Fakat Aşağı Avusturya'da Sosyal Hristiyan adaylara karşı liberallerle birleşen sosyalistler olduğu gibi, Yukarı Avusturya'da da iki sosyalist liberallere karşı Sosyal Hristiyanların oylarıyla seçilmişti. Bir bale figürünü andıran bu çeşit çaprazlama seçim ittifakları tabiatıyla bir hükümet ittifakına imkan vermiyordu. Böyle sağa sola çekiştirilip parçalanan ittifaklar sadece yöresel ittifaklar değildir. Fransa'da büyük ulusal ittifaklar da blok, kartel, halk cephesi, ters yöndeki yöresel kombinezonlara hiçbir zaman tamamen engel olamamış ve bunlar hükümet düzeyine aktarılan ulusal ittifakı büyük ölçüde zayıflatmışlardır. Kartelin 1924'te Halk Cephesi'nin de 1936'da parçalanması, kısmen merkez oylarının yardımıyla seçilmiş olan radikal milletvekillerinin tepkisiyle açıklanabilir. Seçim anlaşması bu çeşit çelişkileri ihtiva etmese bile bunun iktidarda devam ettirilmesi daima büyük güçlüklerle karşılaşır. Müttefikler arasındaki doktrin ve eğilim ayrılıkları, sosyal altyapılarının ve savundukları çıkarların farklı oluşu kısa zamanda kendini gösterir. Devlet arabası daima 1945 üç parti ittifakı günlerinde bir Fransız mizah yazarının çizdiği şu tabloyu andırır. Birinin sağa, birinin sola, birinin de ortaya çektiği üç koşulu bir araba. Eğer müttefikler ortak bir program üzerinde anlaşmaya varmışlarsa ilişkileri çok daha kolay yürür. Ancak bu program olumlu bir eylem planını belirtmekten çok, oy toplamaya yarayan ve sloganlarla genel başlıklardan meydana gelen bir metin olduğundan daima müpem mahiyet taşır. Özellikle çoğu zaman araçlardan çok amaçları belirtir. Oysa hükümet etme bir araç sorunudur. Müttefik partiler arasındaki temel anlaşmazlıklar da genellikle araçlarla ilgilidir. Hatta daha da ileri giderek diyebiliriz ki, seçim ittifakları ile hükümet ittifakları arasında doğal bir fark mevcut görünmektedir. Bunu şöyle formülleştirebiliriz. Seçim ittifakları en aşırı partinin hükümet ittifakları ise en ılımlı partinin hakimiyeti altında olma eğilimindedir. Bu karşıtlık yöneticilerle yönetilenler arasındaki doğal uyuşmazlığı yansıtır. Yöneticiler bütün mevcut çıkarları hesaba katmak zorunda olduklarından bunlardan her birini ancak kısmen tatmin edebilirler. Yöneticilerin gerçeklerle karşı karşıya bulunmaları onların eylem olanaklarını sınırlar. Yönetilenlerse hiçbir zaman özel çıkarlardan başka bir şey görmezler ve tamamen tatmin olamayacaklarını bildikleri halde bu çıkarları bütün güçleriyle savunmaya çalışırlar. Çünkü azı elde edebilmek için çoğu istemek gereklidir. Hükümet sorunlarının verileri ve bunların bıraktığı dar olanaklar marjı hakkında ancak pek sınırlı bilgileri vardır. Kendilerini daha ileri gören çevrelerde bile bilgisizlik ve taraflılık aşırı ölçülerdedir. Fransa'da köylüler hemen hemen hiç dolaysız vergi ödemedikleri halde hazinenin kendilerini sömürdüğüne inanmışlardır. Vergi mükellefleri derneklerinin çoğu vergi, hile ve kaçakçılıklarının en yaygın olduğu sosyal gruplar tarafından kurulmuştur.